Ayrım 3.
Gujor, savaşan kalabalığın ortasında dalga dalga yükselen sancakları uzun süre gözledi. Ne var ki, bozgunun ilk belirtilerini yerde değil de havada fark ediyormuş izlenimine kapıldı. Flamaların ipek kumaşları kaygılı bir titreyiş içindeymiş gibi geldi ona. Haçlar, aslanlar, hatta taçlı kartallar artık gururla yükselmiyordu sanki. Buna karşın hilaller sayıca artmış gibi görünüyordu. Çok mantıksız ve çocukça da olsa, kör edici güneş ışınlarından hiç de rahatsız olmuşa benzemeyen bu hilallerin akşama doğru kuşkusuz büyük bir hışımla onun bulunduğu yere varacakları düşüncesine giderek kendini daha çok kaptırıyordu. Sağ kanatta Prens Lazar'ın çadırının çevresinde bir kümeleşme meydana gelmişti ama bütün dikkatini savaş alanına yoğunlaştırmış olan Gujor gözlerini oradan ayıramıyordu bir türlü. Bunu birinin başkomutan yer değiştiriyor diye bağırdığını duyduğunda yapabildi ancak ve neler olup bittiğini sezebildi. Peki ya biz diye sordu. Sırp halk ozanı Vladan. Biz ne yapacağız? Kimse onları da çağırmayı düşünmemişti. Bu da prensin başarılı bir karşı saldırıya geçmediğini, bulunduğu yeri değiştirmenin daha uygun olacağını düşündüğünü gösteriyordu. Gujork, savaş sırasında komutanın yer değiştirmesinden daha doğal bir şey olmadığını düşünerek kendini rahatlatmaya çalıştı ama beklediği ölçüde rahatlamamıştı. Prensin çadırı şimdi yaralılarla dolup taşıyordu. İnleme sesleri giderek artıyordu. Halk ozanları sırtlarına çapraz astıkları ve birden onlara rahatsız edici bir yük gibi gelmeye başlayan çalgılarıyla tedirginlik içinde oraya buraya koşuşturuyorlardı. Bizim Eflaklılar ne tarafta gidip bakacağım diye bağırdı içlerinden biri. Bir süredir ötekiler de gözleriyle savaş alanında kendi flamalarını aramaya başlamışlardı. Vlada'nın gözlerinden yaşlar geliyordu. Bu kargaşa içinde başkalarının ihmal edilebileceğini ama onun gibi Sırpların asla unutulamayacağını düşünüyordu. Gujork'ta bir sürü flama arasında kartal figürlü flamaları arayıp duruyordu. Kont Balşa'nın ya da Jonima'nın kuvvetlerinin ovanın ne yanında bulunduğunu saptamayı daha önce düşünmediği için kendi kendine kızıyordu. Ne var ki yerlerini belirlemek için artık çok geçti. İki tarafta da savaş davulları gümbürdeyip duruyordu. Sonunda Arnavut bayraklarını seçmeyi başardı ama bayrakların üzerindeki siyah ve beyaz kartallar fırtına onları önüne katmış götürüyormuş gibi şaşkındı. Koru bizi kutsal bakire diye dua etti. Bir sürü insan gibi o da nereye gittiğini bilmeden koşturuyordu. Biri bağırdı. Türkler bu yöne saldırıyor. Daha başkaları kulağa önce buyruk gibi gelen ama hemen sonra yakınmaya dönüşen çığlıklar atıyordu. Çift başlı kartal taşıyan bayrakları yeniden gözden yitirdi ama koşmayı sürdürdü. Ne felaket diye homurdandı bir ses. Bir başka ses bağırdı ileri. Ne var ki kimse neresi ileri neresi geri ayırt edemiyordu. Gujor Kral Tvertko'nun sancağının sola doğru dalış yaptığını gördü. Sonra bir an için toz bulutları arasında Prens Lazar'ın flamalarını ürkütücü hilallerin çok yakınında gördü. Herkes koşuyordu. Tanımadığı insanlar kılıçları ellerinde gözleri yuvalarından fırlamış halde sağa sola gidiyordu. Kendi halkından insanları yeniden bulma umudunu o da bütünüyle yitirmişti. Başkomutanın terk edilmiş çadırının bulunduğu yere farkında olmadan geri döndü. Orada az kalsın biriyle çarpışıyordu. Vladan'dı bu. Koca Sırp ağlayarak saçını başını yoluyordu. Prens Lazar tutsak düştü. Sırbistan mahvoldu. Bizi koru ey İsa diye bağırdı Gujork ona ellerini uzatırken. O kargaşa içinde bir süre birlikte yürüdüler. Vladan aklı başında değilmiş gibi kendi kendine söylenip duruyordu. Guslamı kaybettim kardeşim. Belki de kendi ellerimle fırlatıp atmışımdır. Şöyle düşündüm. Artık ne işime yarar? Prens Lazar tutsak düştüyse bu sonunda hepimiz tutsak olacağız anlamına gelir. Ya senin Arnavutlar onlar nerelerde? Hiçbir şey bilemiyorum diye yanıtladı Gujork. Bayraklarımızı bile seçemiyorum. Aramanın yararı yok dedi Vladan. Hepsi öldü. Sen de kendi naftanı al gitsin kardeşim. Bundan böyle ezgilerini Türklere söylemek istemiyorsan elbette. Kutsal bakire diye bağırdı Gujork. Ne büyük bir felaket olur bu. Savaşçılar her yöne koşuşturuyor, ayakları ölülere takılıyor, inliyorlardı. Silahını elinden atmış olanlar ölülerin üzerine eğilip silahlarını alıyor, sonra daha uzağa fırlatıyorlardı. Her yandan bağırışmalar geliyordu. Durun, nereye gidiyorsunuz, kimsiniz? Bu itiş kakış arasında herkesin kulağına bölük pörçük haberler ulaşıyordu. Voyvoda Merkaya yanındaki Eflaklılarla birlikte Tuna'ya ulaşmaya çalışıyor. Bundan böyle tacını yitirmiş olan Kral Tvertko Bosna'ya doğru yürüyüşe geçmiş. Arnavut Katolikler başlarında Kont Balşa olduğu halde Batı Arnavutluk'ta dorukları Sisli Dağları tutmaya çalışıyor. Ortodokslara gelince Jonima'nın ardından Makedonya Ovası'na doğru iniyorlar. Ölülerin dışında herkes bu lanetli ovayı terk etmek için acele ediyordu. Başımıza böyle bir şey geleceğinden kaygılanıyordum, dedi Vladan. Bu dehşetin ön sezisini günlerdir içimde taşıyordum. Neden peki, diye soracak oldu Gujor. Kötülük tohumlarını içinde neden yeşerttin zavallı adam? Ne var ki çenesini bile oynatamayacak kadar bitkindi. Kulağına uzaktan boğuk çığlıklar geldi. Geri dönün, iyi bir haber var, sultan öldü. Tuhaftır ki kimse geri dönmedi. Herkesin kulağına ulaşan bu sözleri insanlar duyar duymaz unutuyordu sanki. Akşam oluyordu. Bir şeyleri değiştirmek için artık çok geçti. Kaçanlar sultanın nerede öldürülmüş olabileceğini saptamak istermiş gibi bir an için gözlerini geniş ovada gezdiriyor. Sonra hemen ardından kafalarını bu olaya yoramayacak kadar bitkin olduklarından kendi kendilerine geriye kalan her şey gibi bu ölümün de çok geç geldiğini söylüyorlardı. Akşam yerini hızla geceye bıraktı. Herkes çok şiddetli, olağan dışı ışığa boğulmuş bir günün ardından gelen gecenin beraberinde zifiri karanlıkları getireceğini hissediyordu. İki kat karanlığa gömülmüş gecede şimdi rütbelerini kendi elleriyle sökmüş subaylar, askerler, levazımcılar, sakladıkları gizler artık açığa çıkmış sorumlular, mühürdarlar, cinayet işlemeye henüz zaman bulamamış katiller, akıllarını yitirmiş papazlar, hatta aynı şokun etkisiyle birdenbire aklı başına gelivermiş insanlar dolaşıyordu. Gujork'un içinden iki kez çalgısını kaldırıp atmak geçti ama her defasında bunun bilinçsiz bir hareket olacağını düşündü ve kendini tutmayı başardı. Sabaha kadar aklını başında tutmayı becerirse bundan böyle onu yitirmeyeceğini düşündü. Aynı şeyi bir kez daha yapmaya kalktığında lavtasının tek telinden yakınmayı andıran bir ses çıktı. Ona şöyle diyordu sanki, söyle ne yaptım sana ben ey insanoğlu. Vladan'la birlikte gecenin içinde ilerleyen iki yaban arısı gibi yan yana yürüyorlardı. Birinin akıl edip yaktığı meşalenin ışığında insan yüzleri onlara daha da korkunç göründü. Yere yıkılmış bir atın toynaklarını köpekler yalıyordu. Tanrım, diye bağırdı Gujor. Köpeklerin yaladığı şey daha bu sabah çevresindekilerle birlikte zaferin bir belirtisi gibi gördüğü baldı. Biz ölmüşüz kardeşim, diye mırıldandığını duydu Vladan'ın. Ortalıkta gezen ruhlardan başka bir şey olmadığımızı aklın yattı mı artık? 2. Kaçanlar 4 günden beri yollardaydı ama nerede olduklarını pek bilemiyorlardı. Oluşturdukları dalga yer yer daha yoğun, yer yer daha seyrekti ve insanların içini saran acı yüzünden daha da ağırlaşmış gibiydi. Bu insanları kimi zaman dillerini kimsenin anlamadığı Macarlar, ısrarla Tuna'yı arayan Eflaklılar, nereden çıktıkları anlaşılmayan Yahudiler katılıyordu. Sonra geldikleri gibi birdenbire bir düş onları alıp götürmüşçesine ortadan kayboluyorlardı. Bir yol kavşağında görünüşe göre Hristiyanlığı seçen tek kişi olan bir Türk askeri de topluluğa katıldı. Çevresine şaşkın şaşkın bakıyor, ne zaman mola verilse yol arkadaşlarından ona haç işareti yapmayı öğretmelerini istiyordu. Yarı uyur durumdaki Gujork'un kulağına çevresindeki insanların konuşmaları parça parça ulaşıyordu. Arnavutluk'tan çıkmış olmamız gerekiyor. Günlerdir yollardayız. Ben de öyle sanıyorum. Burası Sırbistan değil. Ne dedin? Artık Sırbistan'da olmadığımızı söyledim. Sırbistan'da mı yoksa Arnavutluk'ta mı değiliz? Nasıl anlatayım sana kardeşim? Kimileri buralara Sırbistan diyor, kimileri de Arnavutluk. Aslında neresi olduğunu Tanrı bilir. Peki neredeyse kellelerimizi yitirecek olduğumuz şu lanetli ova, hani adına Göl Ovası dedikleri ova kimlere aitti? Tam üstüne bastın kardeşim. Bundan 100 ya da 200 yıl önce insanlar da zaten bu ova yüzünden birbirine girmişti. Gujork gözlerini açtı ve lanetli dorukları uzaktan seçer gibi oldu. Tepelerinde her zamanki karlar, üzerinde her zamanki gökyüzü vardı ama eteklerindeki köyler farklıydı. O köyleri bir daha kuşkusuz hiç göremeyeceğini aklına getirince gözleri yaşla doldu. Yeni tanıdığı insanları gözden yitirmişti. Vladan da kendi tanıdıklarını. Bir kasabanın yakınında rastladığı iki Arnavut memleketlerine döndüklerini söylediler ona. kendisini de götürmeleri için yalvardı ama onlar bunu yapamayacaklarını söylediler. Bu iki Arnavut posta eridi ve aldıkları mesajı efendileri Kont Balşe'ye en kısa sürede ulaştırmak için atla, arabayla, salla yani ne bulurlarsa onunla yolculuk ediyorlardı. Gujork onların söylediklerine anlam veremedi. Herkesin üzerine çöken felaket akıllarını yitirmelerine neden olmuştu herhalde. Savaş artık bittiğine göre ne gibi bir haber götürebilirlerdi ki? Ayrıca gerçekten önemli bir haber söz konusuysa neden 10 fersah kadar geride bulunuyorlardı? Yaşayıp yaşamadığını bile bilmediklerine göre kontu nerede bulacaklardı? Üstelik herkes ölüp gittiğine göre bu mesajın kime ne yararı olurdu ki? Gujork'un sorduğu soruları umursamazlıkla dinlediler. Sonra ona posta eri olarak hiçbir şey düşünmemek, hiçbir şeyden kuşku duymamak zorunda olduklarını söylediler. Akşama doğru ordunun Arnavut birliklerinin yer aldığı kanadından nerede bulunursa bulunsun bu mesajı Kont Balşe'ye ulaştırma buyruğu almışlar. Geç gönderildikleri için de kontu bulamamışlardı. Gözlerinin önünde her şey alt üst olmuştu. Kontun çadırı giderek onlardan uzaklaşıyordu. Sonunda kaçmakta olan insan seli onları tam ters yöne sürüklemişti. Şimdi yerine getiremedikleri bu buyruğu ne pahasına olursa olsun yerine getireceklerdi. Kontu bulacaklardı. Yaşamıyorsa cesedini bulacaklardı hiç olmazsa ve aldıkları mesajı ona kediler gibi mırıldanarak ileteceklerdi. Gujork toz bulutu içinde uzaklaşan iki eri gözleriyle izledi. Bir an sonra sanrı gördüğü izlenimine kapıldı. İçini sıkıntı bastı. Büyük bir kasabanın girişinde ters yöne giden bir kaçak grubuyla karşılaştı. Bu insanları üzerlerinde taşıdıkları yırtık giysilerden özellikle de yüzlerinin yanık oluşu yüzünden hemen tanıdı ve Kosova Ovası'nın kavuran güneşinin kıvırcık saçları dışında yüzlerini bir günde kapkara yakmış olduğuna şaşırdı. Yenilen taraftan olmaları yüzlerini daha da karartıyordu. Kaderin kötü cilvesine uğradıklarını söylemelerine ve Tanrı'nın adını vermelerine karşın kasabaya girmelerine izin vermemiş olan kasabalılara dört ayrı dilden küfürler ve lanetler savuruyorlardı. Bizler şu haç için dövüştük diye bağırıyorlardı. Parmaklarıyla kilisenin çan kulesini işaret ederek. Oysa siz bize bir lokma ekmek ve geceyi geçirecek bir yatak vermeyi reddediyorsunuz. Lanetler olsun size. Suskun ve kuşkulu bir havaya bürünmüş olan kasabalılar bu sözlere karşılık vermiyordu. Yalnızca bağlı köpekler havlıyor ve yeni gelenlerin üstüne saldırmak için iplerini zorluyordu. Tanrı size o evlerde yaşamayı nasip etmesin. Kapılarınızın önünde ayrı kotları bitsin. Gujork bu bedduayı savuran adamın kim olduğunu görmek için başını çevirdi. Vlada'nın sesini şarkı söylediğinde ya da konuştuğunda 10 kişi arasından ayırt edebilirdi ama bu sözler hem şarkı söyler hem konuşur gibi söylenmişti. Vladin diye bağırdı adama tanır gibi olduğunda. Ta kendisiydi. İki gün önceki o bozgun sırasında birbirlerini kaybettiklerinden bu yana benzi daha da solmuştu. Gözleri ise öfkeden kor gibi parlıyordu. Vladan başını döndürdü ve ona eliyle bir işaret yaptı. Yandaşımız olacak bu insanların bize nasıl yakınlık gösterdiklerini görüyorsun değil mi diye bağırdı. Bu bir boka yaramaz insanlar. Bu kıçları yağ bağlamış herifler. Bu. Küfret onlara kardeşim dedi kekeme bir Macar. La lanetle onları. Bunu senden daha iyi ki kimse ya yapamaz. Lanetlemeyi bu kadar iyi becermesi halk ozanı olmasından dedi yırtık pırtık giysiler içinde biri. Övmek ya da lanetlemek onun mesleği bu. Ya öyle mi? Bu bokluk içinde güme giden biz Macarlar oluyoruz. Ne söylersek ters anlaşılıyor. Dün rastladığım birine ekmek yiyen bir Arnavut'tu sanırım afiyet olsun demek istedim. Bana nasıl karşılık verdi dersiniz? Vurdu bana. Tanrı aşkına neredeyse birbirimizi boğazlıyorduk ve ben onun neden bu kadar alındığını hala anlamış değilim. Kötü bir şey söylediğimi sandı herhalde. Ondan bir şey istediğimi sandı. Bazıları onu makaraya aldılar. Başka bir yoldan gitmeyi deneyelim dedi yırtık pırtık giysiler içindeki adam. Bu hödüklere söz anlatmanın olanağı yok. Bize sırt dönmeye hakları yok dedi bir başkası. Türklere ya da başkalarına karşı onları savunmamız çok hoşlarına gidiyor. Ne var ki ayaklarına gidip de bir parça ekmek ya da başını koyacak bir yastık iste köpek gibi hırlamaya başlıyorlar. Vladan dişleri sıkılı küfür etmeyi sürdürüyordu. bir şey ararmış gibi elleriyle üstünü başını yokluyordu. Guslan'ı kaldırıp atmak için biraz acele ettin diye düşündü Gujork. Çekip gidelim buradan diye yineledi yırtık pırtık giysili adam, gözlerini köpeklerden ayırmadan. Kaçanlar önden gidenleri izlemeyi daha akıllıca buldu. Kasabanın yakınında dinlenmek için ağaçların altına oturdular. Sen de mi halk ozanısın diye sordu bir Macar Gujork'a, sırtında asılı duran lavtayı göstererek. Gujork başıyla evet dedi. Prensin çadırında birlikte şarkı söyledik dedi Gujork'un yanına uzanmış olan Vladan. Savaşın bir gün öncesiydi. Ya öyle. Ben prensin çadırını falan görmedim hiç dedi Macar. Nasıl bir şey bu çadır, bana biraz anlat. Vladan'ın bakışları buğulandı. Eh Macar, sana ne diyebilirim ki? Hepsi oradaydı. Hem huzur içinde yatsın prensimiz Lazar, hem Kral Tvartko, hem Eflak Voyvodası, hem de Arnavut kontları. Şakalaşıyor, içki içiyor, ara sıra da bizim söylediğimiz şarkılara gülüyorlardı. İyi de neden diye sordu iki ya da üç kişi. Sizin söylediklerinizi neden alaya alıyorlardı? Bize gülmüyorlardı diye yanıtladı Vladan somurtarak. Gördüğüm kadarıyla halk ozanlarını o gün kimse alaya almaya cesaret edemedi. Hayır, onlar başka şeye gülüyorlardı. Karışık biraz, Sırplar ve Arnavutlar bunu anlar ama sizin için anlaması biraz zor. Sen anlat Gujork. Sen başladın, sen bitir diye karşılık verdi Gujork. Vladan 2-3 kez derin soluk aldı ama sonra başıyla hayır dedi. Ben beceremem dedi. Özellikle de şimdi Kosova Ovası'nda başımıza gelen bu felaketten sonra. Böyle dedi ama sözünü sürdürmekten de geri durmadı. Bu iğrençlik yüzlerce yıldır sürüyordu. Başka bir deyişle Arnavut ezgileriyle Sırp ezgileri gündüzle gece gibiydi. Özellikle de Kosova üstüne olanlar. Başka türlü de olamazdı. Çünkü her iki tarafta ovanın kendilerinin olduğunu ileri sürüyor ve birbirlerini sürekli lanetliyorlardı. Savaşın başladığı güne kadar da bu böylece sürüp gitmişti. Prenslerin savaş çadırlarında gülüşmelerine gelince bu, Türklerle savaşmak için sonunda bir araya geldikleri halde, halk ozanlarının hala birbirlerine karşı duydukları düşmanlığı dile getiren ezgiler söylemeyi sürdürmelerinden kaynaklanıyordu. Sırplar, Arnavutlara lanet yağdırmayı sürdürüyor, Arnavutlar da aynı şeyi onlara karşı yapıyordu. Oysa karşılarında çığ gibi büyüyen Türk ordusu bir gün sonra iki tarafında iflahını kesecekti. Yazık, yazık ki ne yazık. Gujork onu dinlerken bu konuda Arnavutların haklı olduğunu, kavgayı çıkaranın bir yere her zaman en son gelen olduğunu, Sırplar kuzeyden dalgalar halinde geldiklerinde Arnavutların zaten orada olduklarını söylemek için söze karışmayı düşündü ama bütün bunların artık hiç önemi kalmamıştı. Vladan aklından geçenleri anlamış gibi onu sıkıntıyla baktı. Bu felaketin tohumlarını kardeşim biz kendimiz ektik. Kosova için yıllarca birbirimizi boğazladık. Oysa şimdi başkaları gelip burayı ikimizin de elinden alıyor. Uzun süre hiçbir şey söylemeden gözyaşlarını bastırarak birbirlerine baktılar. Kosova'dan oldukça uzakta bulundukları o anda onun üzerlerine düşen gölgesinden artık kurtulmuş gibiydiler. Belki akılları başlarına gelecek, sonra da ruhları aydınlanacaktı. Vladan gözlerini Gujork'un lavtasına dikmişti. Şunu bana uzat da çalmaya çalışayım biraz. Yeni bir ezgi yakalamak için yanıp tutuşuyorum. Gujork bir an duraksadı. Lavtasını bir Sırp guslarına vermesinin doğru olup olmadığını soruyordu kendine. Bildiği kadarıyla böyle bir şeye daha önce kimse tanık olmamıştı. Ne var ki Vladan'ın gözlerinde beliren istek kafasındaki duraksamayı dağıttı. Çalgının kayışını ağır bir hareketle omzundan kaydırdı. Vladan'ın eli lavtayı kavrarken titrer gibi oldu. Eli bir süre hareketsiz kaldı. Sonra nameler çıkarmak için parmaklarını çalgının tek teline uzattı. İçinde bir sıkıntı vardı. Kaçınılmaz bir seçimle karşı karşıya olduğunun bilincindeydi. Ya eli çalgıya itaat edecek ya da çalgı onun eline boyun eğecekti. Tel kopabilir ya da parmakları donup kalabilirdi. Bu deneme her an bir uğursuzlukla sonuçlanabilir ya da bir onarım gerektirebilirdi. Gujork, Sırp'ın alnında boncuk boncuk soğuk terlerin biriktiğini görür gibi oldu. Denemesen daha iyi olur demek geçti içinden. Sonra son anda bırak demeyi düşündü. Ne var ki Vladan, tele dokunmuştu bile. Telden birkaç saniye boyunca güçsüz, eşliksiz bir ses yükseldi. Ardından sözler geldi ve Gujork halk ozanının benzinin attığını gördü. Sözler ağzından acıyla ağırlaşmış eski mezar taşları gibi döküldü. Sırplar kalkın ayağa. Arnavutlar Kosova'yı ele geçiriyor. Ezgisini kısa bir süre okudu, sonra darbe yemiş gibi başını birden öne düşürdü. Hayır olamaz, bunu yapmamam gerek diye mırıldandı hıçkırır gibi. Çevresindekiler birbirlerine merakla baktılar. Gujork düşündü, ne kadar mutsuzuz. Ne var ki o sözlerde hüzün olduğu kadar dayanılmaz bir parıltı da vardı. Ne kadar mutluyuz, dedi kendi kendine bu kez ve gözleri yeniden yaşla doldu. Sırp'ın bakışları da aynı ölüm hüznüyle perdelenmiş gibiydi. İkisi de kendi geçmişinin tutsağıydı ama onları bağlayan eski zincirleri kıramıyor, bu zincirlerden kurtulmaya yanaşmıyorlardı. 3. Balkanlara geri dönmeye hazırlanışlarında oradan kaçanlarla karşılaşıyorlardı. Deli misiniz siz diyorlardı onlara. Biz oraları terk etmek için bunca zahmete katlandık. Oysa siz oraya geri dönmek istiyorsunuz ha? Orada şimdi yalnızca ölüm hüküm sürüyor. Yeni gelenler öylesine toza batmışlardı ki yanlarında getirdikleri ikonalar onlardan daha canlı, daha az yıpranmış duruyordu. Getirdikleri haberler de daha iç açıcı değildi. Sırbistan müthiş bir bozguna uğramıştı. Eflak ile Bosna'nın başına ne geldiği bilinmiyordu. Arnavutluğun yalnızca yarısı Arnavut Venedik kaleleri sayesinde hala dayanıyordu. Hırvatların ve Slovenlerin ülkesi de henüz boyunduruk altında değildi. Ne var ki Balkan prenslerinin hepsi tahtından olanlar gibi tahtını koruyanlar da sultana baş eğmişlerdi. Peki ya Kosova ile Kosova Ovası diye soruyordu meraklılar. Orayı hiç düşünmemek daha iyi. Otların görünümü bile değişti orada. Kara tavuklar da ovayı terk etti. Adının değiştirildiğinden bile söz edenler var. Bundan böyle Sultan Murad'ın orada öldürülmüş olmasından dolayı Muradiye denecekmiş oraya. Peki ya kiliseler diye sordu başkaları. Onları yıktılar. Yerlerine cami adını verdikleri tapınaklar yapacaklarmış. Tapınma mekanları ile ilgili haberler çelişkiliydi. Kimilerine göre yalnızca Ortodoks kiliseleri yani Sırp kiliseleri yıkılmış, Katolik kiliseleri yani Arnavutlara ait olanlara dokunulmamıştı. Kimileri de Katolik olsun, Ortodoks olsun tüm kiliselerin yerle bir edildiğini söylüyordu. Daha başkaları da hiçbir kiliseye dokunulmadığını, insanların dinleriyle değil dilleriyle uğraşıldığını anlatıyordu.